Ayrım 6.
Kas İbni Saide sevgili peygamberimizi haber veriyordu. Ama ne tuhaftır ki kendisini dinleyenler arasında ahir zaman peygamberinin bulunduğunu bilmeden konuşuyordu. Bu sözlerden 2-3 yıl gibi az bir zaman sonra İslamiyet bütün insanlığa tebliğ edilmeye başlandı. Yazık ki Efendimiz insanlığı hakikate davet ederken Kass'ın ömrü bu daveti almaya yetmedi. Ölmüştü. Peygamberimiz İslamiyet'i yaymaya başladığında İyad kabilesinde Kass'ın yerini yine onun gibi bir muvahhid olan Carut almıştı. Carut bekledikleri son peygamberin bir güneş gibi zuhur ettiğini haber alınca kabilesinin önde gelenlerini yanına alarak huzura çıkıp onun getirdiği dini kabul ettiler. Bir kabilenin bütünüyle müminler safına iltihakından memnun olan peygamberimiz, içinizde Kas İbni Saide'yi bilen var mı diye sordular.
Ya Resulallah, cümlemiz biliriz. Bilhassa ben daha iyi tanırım. Çünkü hep onun yolundayım.
Efendimiz, Kas İbni Saide'nin Suku Ukaz'da kızıl tüylü bir devenin üzerinde olduğu halde,
yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur
diye yaptığı konuşmayı unutamıyorum. Daha başka şeyler de söylemişti. Hepsi hatırımda değil diye anlattılar.
Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, o gün Suku Ukaz'da Kas'ı dinleyenler arasında ben de vardım. Söylediklerinin tamamı aklımda dedi ve konuşmayı aynen tekrarladı.
Carud'un bir arkadaşı da izin alarak Kas'tan bir şiir okudu. Şiir çok açık bir şekilde sevgili peygamberimize haber veriyordu. Peygamberimiz kendilerini büyük bir aşkla insanlığa duyurmaya çalışan Kas için şu müjdeyi vererek onun dostlarını sevindirdiler.
Ümid ederim ki Cenab-ı Hak onu kıyamet günü tek başına bir ümmet olarak diriltecek ve bana yollayacaktır buyurdular. Peygamberimiz 39 yaşındalar. Gündüz vukua gelecek hadiseleri uykuyla uyanıklık arasındayken gece rüya olarak görebiliyorlar. Rüyalar aynen çıkıyor. Böylece insanlığın kurtarıcısı, nübüvvetin 46 cüzünden bir cüz olan bu sadık ve salih rüyalarla peygamberliğe hazırlanıyor. Yine bu sıralar "Ya Muhammed" diye sesler duymaya devam ediyorlar. Büyük ana, vahyin inzaline, peygamberlik gelmesine 6 ay var. Bugünlerde yalnız kalmak istiyorlar. Yanlarına bir miktar yiyecek alarak Mekke'ye 1 saat uzaklıkta olan Hira Dağı'ndaki bir mağaraya gidiyorlar. Derin gökler, engin çöl ve ıssız ve sessiz Hira Dağı. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın buyurduğu tarzda Rablerine ibadet ve muazzam tefekkür içindeler. Bazen Mekke'ye inerek Kabe-i Şerif'i ziyaret ve tavaf ettikten sonra evlerine gelip ekmek, zeytin gibi azık alarak yine Hira Dağı'na çekiliyorlar. Bazı kadınlar da faaliyetteler. Hatice radıyallahu anha'nın kalbine fitne sokmaya çalışıyorlar. Dedikleri şu:
"Bak, sen mal mülk neyin varsa ona bağışladın. Kocansa senden uzaklaşıyor. Herhalde seni sevmiyor."
Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz, "Bunlar benim ne aklıma ne hatırıma gelir. O benle alakasını kesmez. Kendisinde saadet nişanları ve peygamberlik işaretleri var. Yıllardır beklediklerimin yakında ortaya çıkacağını tahmin ediyorum." buyurdular. Hatice annenin üstün bir idrak ve sezişle ortaya koyduğu tespit tamamen isabetlidir. Ramazan ayının ortaları. Bir gece Efendimiz inzivada bulundukları Hira'dan evlerine dönüyorlar. Safa ile Merve arasına geldiklerinde bir sesle derinden derine ürperdiler.
"Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail."
diyen ses gökten geliyordu. Başlarını kaldırdıklarında Cebrail aleyhisselamı gördüler. İnsan şeklindeydi. Allah'ın sevgilisi, meleklerin en üstününü ilk defa gördüklerinden tanıyamadılar.
acaba gördüğü ilahi bir hadise miydi, yoksa cin veya şeytanlar mı kendisiyle uğraşıyor? Cebrail kaybolana kadar bulundukları yerden kıpırdayamadan hep ona baka kaldılar. Büyük düşünce ve ızdırapla eve geldiler. Hemen kendilerini karşılayan zevceleri Hadice radıyallahu anha, yüzünde bu ana kadar şahit olmadığım bir nur müşahede ediyor ve bugüne kadar rastlamadığım bir güzel koku alıyorum deyince,
"Ey Hatice, bir takım sesler işitiyor ve ışıklar görüyorum" diyerek şimdiye kadar yaşamadıkları bazı haller içinde olduklarını ifade ettiler. Ve şöyle buyurdular: "Cinlerin musallat olarak beni kahin yapmalarından korkuyorum. Halbuki ben putlardan da kahinlerden de nefret ediyorum."
Hatice anne, "Ey amcamın oğlu, ey Ebul Kasım, böyle deme ve korkma. Allah senin başına böyle şeyler vermez. Cinler semtine bile gelmez. Çünkü sen öyle güzel ahlaklısın ki sözlerin hep doğru. Emanete daima riayet edersin. Akrabalarla bağını kesmezsin. Misafiri seversin. Düşkünlere yardım edersin. Başına felaket gelmişlerin imdadına koşarsın. Lütfen sabır ve sebat göster. Bütün insanlığa peygamber olacağına eminim. Korkma. Allah seni üzmez ve utandırmaz" diyerek cesaret verdi.
Bundan bir gün sonra, miladi 611 tarihinin Şubat'ına denk gelen Ramazan ayının 17. gecesi. Güneş henüz doğmamış. Ortalıkta çıt yok. Dünya bir uçtan öbür uca kadar kalın bir sessizlik tabakasıyla kaplanmış gibi. O sallallahu aleyhi ve sellem bu ürpertici yalnızlıkta yine Hira mağarasında itikaf ve ibadetle meşguller. Gece sehere doğru akıyor. İşte tam bu sırada mağarayı bir ışık atomu patlatılmış gibi en dip noktaları dahi aydınlatan bir nur doldurdu. Sevgili Peygamberimizin karşısında Cebrail aleyhisselam, çok güzel bir insan şeklinde. Üzerinde sırmalı atlastan bir cübbe var. Güzel kokular sürünmüş. Büyük melek konuşuyor. Konuşurken de semadan, dağlardan ve ağaçlardan sesi geliyor. Hayret verici bir hal. Bu an, kainatın yaşadığı en kıymetli zaman birimlerinden biridir. 40 yıldan beri tanıyan herkesin üstün ahlak ve yaratılışına tarifsiz bir hayranlık duyduğu Muhammedül Emin, Alak suresinin ilk 5 ayetiyle nebi olmaktadır. Melek ilahi emri iletiyor.
Oku.
Peygamberimiz, "Okumuşluğum yok. Ma ene bikari'in" karşılığını veriyor. Bu cevap üzerine vahiy meleği peygamberimizi kucaklayarak kuvvetle sıkıyor ve tekrar oku diyor. Cevap aynı. "Okumuşluğum yok." Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam bir kez daha sıkıyor ve yine "oku" diyor. Cevap aynı, "okumuşluğum yok." Cebrail peygamberimizi üçüncü defa sıkıp bıraktı ve onun kalbinde surenin silinmeyecek tarzda yer edecek hale geldiğini anlayınca ilahi fermanı nakletti. "İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbükel ekremüllezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem ya'lem."
Peygamberimiz de ayetleri melekle birlikte okumuştu. 23 yıl devam edecek olan vahiy başlamış ve ebedi İslam güneşi batmamak üzere bu gecenin seherinde doğmuştu. Cebrail'in görünmesi, onu 3 kere sıkması ve sureyi ezberletmesi hepsi an bile denmeyecek bir kısa zaman parçası içinde olmuş ve büyük melek gözden kaybolmuştu. Sevgili Peygamberimiz, gelen surenin mehabetiyle ürpertilerle dolu olarak mağaradan çıkıp evinin yolunu tuttular. Eve varır varmaz, "beni örtünüz" buyurarak heyecan ve ürpertilere geçene kadar istirahat edip sakinleştikten sonra yaşadıklarını Hatice'ye anlattılar. Hala karşılarına çıkan fevkaledeliğin Rahmani mi, şeytani mi olduğundan emin değiller.
İşin hakikatini tahkik için Varaka bin Nevfel'e gittiler. Artık gözleri görmez olmuş, bu çok yaşlı ve alim zat işin doğrusunu onlara anlatabilirdi. Varaka Efendimiz'i dinledikten sonra,
bahsettiğin Cenab-ı Hakk'ın Musa ve İsa peygamberlere gönderdiği dürüstlük timsali manasında Namus-u Ekber ünvanlı Cebrail'di. Yemin ederim ki sen İsa aleyhisselamın haber verdiği son peygambersin. Yakında ilahi emirleri tebliğ ve cihat buyrulur. Keşke ben de genç olsaydım da seni kavmin Mekke'den hicrete zorladıkları zaman yardımcı olabilseydim.
Efendimiz, Mekke'den mi çıkarılacağım diye hayretlerini belli ediyorlar.
Evet, seni yalan söylemekle itham edecekler. Vahiy tebliğ edip de milletinden düşmanlık görmemiş peygamber yoktur.
Varaka, iki cihan güneşinin alnından öperek uğurladı. Efendimizin böylece peygamber olduklarına şüpheleri kalmadı. Ama ilk vahiyden sonra 3 yıl vahiy inmedi. Rabbinden haberin gecikmesi Resulullah'ı endişe ve üzüntülü düşüncelere sevk ediyordu. Bir gün yine bu haldeyken Hira mağarasına çıkmıştı. Orada ibadetten sonra evine gitmek üzere dağdan inerken bir ses işittiler. Başlarını kaldırıp baktıklarında Hira'da kendisine gelen meleği 600 kanadı açık olarak müthiş ürperti veren bir manzara ile yerle gök arasındaki kürsüde oturmuş olarak gördüler.
Efendimizin heyecandan mübarek kalpleri çarpmaya başladı ve kendilerini haşyet ve dehşet kapladı. Dizüstü yere düştüler ve derhal kalkarak acele evlerine gelip "Beni örtünüz, beni örtünüz" buyurdular ve örtündüler. Hatice validemiz etraflarında pervane. Bu esnada kendilerine Cebrail göründü. Müddessir suresinin ilk ayetlerini getirmişti. Tarihi an. Ona sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmesi için risalet vazifesi tebliğ ediliyor.
Ey elbisesine bürünen peygamber! Kalk da kavmini Allah'ın azabıyla korkut. İman etmezlerse azaba uğrayacaklarını kendilerine haber ver. Rabbini tenzih et. Elbiseni de daima temiz tut. Azaba sebep olan şeyleri terk etmekte sebat et.
Ayet-i kerime nazil olduğu sırada peygamberimiz Allahu Ekber diyerek tekbir getirdiler ve gelenin cin veya şeytan değil de melek olduğuna mutlak olarak inandılar. Cin ve şeytan tekbir getirilen yerde duramazdı.
Cenab-ı Hak Habibine gösterdiği büyük yakınlık ve tertemiz sevgiden dolayı Hazreti Hatice'ye bu şeref ve imtiyazı lütfetti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek derhal İslam dinini kabul etti. Peygamberimiz memnun oldular ve imam olarak zevceleri ile 2 rekat namaz kıldılar.
Sevgili Peygamberimiz de Hazreti Hatice'yi namazda gören Hazreti Ali, Efendimiz'e bu yaptıklarının ne olduğunu sordu. Peygamberimiz ona İslamiyet'i ve namazı anlatıp davetini yapınca, henüz 10 yaşında bulunan ve hiçbir günaha bulaşmamış olan Hazreti Ali, keramallahu veçe, an bile geçirmeden biat etti. Böylece iman edenlerin ikincisi bir çocuk oluyordu. İslam'la şereflenen 3. kişi Zeyd bin Harise, azat edildiği halde yüksek insandaki yüksek ahlaka hayran kalıp yanından ayrılmayan eski köle. 4. mümin ise Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Kureyş'in en itibarlılarından, herkesin büyük hürmet duyduğu, ihtilafları en adil bir şekilde halleden değerli bir insan ve zengin bir tüccar. Hidayete ermeden önce de putlara tapmışlığı ve içki içmişliği yok. İslamiyet'in açıklanmadığı günlerde iş icabı Yemen'de bulunuyor. Burada karşılaştığı yaşlı bir zat kim olduğunu ve nereden gelip nereye gittiğini araştırarak onu yakından tanıyınca
"Şu günlerde sizin Mekke'de bir peygamber yeni bir dini ilan ediyor olmalı. Ona bir gençle olgun yaşta biri yardımcı olacaklardır. Genç gayet cesur ve atılgandır. Olgun yaştaki adamsa beyaz tenli ve zayıf vücutludur.
diyerek Ebu Bekir Efendimiz'i tarife başladı ve peygamberimizi öven şiirler okudu. Sonra bu beyitleri bahsettiği peygambere arz etmesini ondan rica etti. Hazreti Ebu Bekir Mekke'ye dönünce aralarında Ebu Cehil'in de olduğu müşriklerin seçkinlerinden bir grup hoş geldin demek için ziyaretine geldiler. Ebu Bekir radıyallahu anh,
şehirde mühim bir şey var mı diye sorunca, zaten bu suali kollayan münkirler,
şu senin pek kıymet verdiğin Muhammed var ya, Ebu Talib'in yetimi, peygamber olduğunu iddia etmeye başladı. Eğer arada senin hatırın olmasaydı, biz işini çoktan bitirecektik. Ama şimdi sen gerekeni yaparsın.
Bunu işiten akıllı insan, onları münasip bir şekilde savdıktan sonra arkadaşına geldi ve ''Ya Muhammed, işittiğime göre sen atalarının dinini terk etmişsin, doğru mu?'' dedi.
Efendimiz şöyle buyurdular. ''Ey Ebu Bekir, ben Allah'ın sana ve bütün insanlara gönderdiği peygamberim. Allah'ın birliğine, benim peygamberliğime iman et.'' Hazreti Ebu Bekir, Resul olduğuna dair delilin olup olmadığını sordu. Efendimiz, ''Evet, Yemen'de konuştuğun ihtiyar zat.'' dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Yemen'de birkaç ihtiyarla görüşüp konuştum, hangisini kastediyorsunuz deyince, sana şiir söyleyeni buyurdular. Hazreti Ebu Bekir çok sevindi ve ey aziz dostum, sana bu haberi veren kim diye merakını dile getirince, Resulullah, önceki peygamberlere gelmiş olan büyük melek dediler.
Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, peygamberimizin elini tutarak hiç tereddüt etmeden kalbinin bütün hücreleri ile kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Onun yeni dini seçişi İslamiyet'e destek ve kuvvet sağlıyordu.
Bir ağaçtan öbür ağaca hayat taşıyan berrak su akıntısındaki sükunet misali, tebliğ ilk 3 yılında bir gönülden bir gönüle sessizce akıp durdu. Namazda bile sureler yüksek sesle okunmuyor, fakat müminlere ilişen de yok. Çünkü müşriklerin putlarına tapınmalarına henüz bir şey söylenmiyor.
Efendimiz, mesele üzerinde uzunca düşünüp bütün çetinliklerini gözden geçirdiği günlerde Cebrail, emri bir an evvel yapmaya başlamasına dair vahyi indirdi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, Hazreti Ali'yi yollayarak yakınlarını Ebu Talib'in evinde topladılar. Gelen 45 kişinin ikisi kadın, diğerleri erkek. Halası Hazreti Safiye'nin tavsiyesine uyarak Ebu Leheb'i davet etmediler. Ama o da gelmişti. Allah'ın Resulü misafirlere ancak bir kişiye yetecek miktarda bir kab yemek ile bir tas süt çıkartıp onları sofraya buyur ettiler. Ve besmele çekerek önce kendileri başladılar. Hayret verici bir şey oluyordu. Herkes yediği halde ne yemek eksiliyordu ne süt. Tamamı karnını doyurdu ama yemek de, süt de ilk andaki şekliyle olduğu gibi kaldı. Bu mucize herkesi şaşkına çevirdi.
Yemekten sonra Hakikat Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem onları tam İslamiyet'e kabule çağıracaktı ki Ebu Leheb, sihrin de böylesini hiç görmemiştik. Sizi bir güzel büyüledi iftirasını atarak Hak Resul'e döndü ve yılan ıslığını andıran sesiyle bir sürü hakaret yağdırdı. Ve gelenler dağıldılar. Her şeyin peygamberi hak bildiği yolda yürümeye devam ediyor, nasibi olanlar bir bir hidayete ermekte. Cebrail aleyhisselamla yeni bir vahiy nazil oldu. Şimdi sadece yakın akrabalar değil, herkes Müslüman olmaya davet edilecek.
Sana emrolunan şeyi açıkla. Tekrar tekrar, ısrarla anlat. Müşriklere aldırma.
Şanlı peygamber Safa tepesindeler. Yüksek bir taşın üzerine çıkmış olarak, mübarek parmaklarını kulaklarına koyup gür ve billur bir sesle Mekke'ye doğru seslendiler.
Kim bu sesler öyle?
Muhammedül Emin, Safa tepesine çıkmış, bizleri çağırıyor.
Gitsek mi acaba?
Bir bakalım mühim haberine. Belki düşman baskını falan vardır. O emin insandır. Doğruyu haber verir.
Hadi öyleyse.
Az sonra nefes nefese bir kalabalık Fahri Kainat'ın karşısına dizilmişti.
Hayırdır ya Muhammed? Bizi merakta kodun.
Gözler hep onda. Muhakkak önemli bir şey var ki bu tepeye çıkarak ahaliyi yanına çağırdı. Tane tane konuşuyor. Ve İslam'a gelmeyen bu insanların akıl, vicdan, idrak ve basiretlerindeki pası sökmeye uğraşıyorlar. Şu dağın ardından veya şu vadinin içinden düşman atlılarının çıkacağını veya sabah akşam baskına uğrayacağınızı söylesem bana inanır mısınız?
Elbette, elbette, elbette. Sen hep doğru söyledin. Sen de doğruluktan gayrı bir şey ummayın.
Habib-i Ekrem istediği cevabı almıştı. Bunun üzerine Kureyş'in bütün ailelerini isim isim sayarak onları tevhide çağırdılar. Sizleri kıyamet gününün azabıyla korkutmaya memurum. Sizi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, Allah birdir ve kendisinden başka yaratıcı yoktur diyerek iman etmeye davet ediyorum. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Eğer dediklerime inanırsanız yeriniz cennet olacaktır. La ilahe illallah demezseniz size ne dünyada bir yarar ne de öte alemde bir imkan temin edebilirim. Kalabalık şok oldu. Ebu Leheb ilk atılan, ilk söze karışan, kin kusan yine o. Gözleri dışarı fırlamış. Öfkeden yanakları al al. Kudurmuş gibi bir taşa sarılıp o güzeller güzeli Efendimiz'e fırlattı. Bir taraftan da bağırıyordu.
Bizi bunun için mi topladın?
Öbürleri bir şeycik demezken hem de bir amcanın böyle zalimane davranışı. Kainatın bir tanesine taş atan bu eller kurusa müstahak değil mi? İnsanlığın baş tacına risalet vazifesinde engel olmaya çalışan sadece Ebu Leheb değil, karısı Ümmü Cemil de geceleri peygamberimizin geçeceği yollara diken dökerek yıldırma gayretinde. Allah-u Teala sevgilisine taş atana Tebbet suresiyle Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu dedikten sonra Ümmü Cemil'i Hammaletel Hatab, odun hamalı olarak aşağıladı. Sure karı kocanın kötülükleri sebebiyle inzal olmuştu. Haklarında hususi vahiy gelip de böyle yerin dibine geçirilmeleri Ebu Leheb'i Mecnun'a çevirdi. Derhal oğulları Utbe ile Uteybe'ye koştu ve
"Kat'i emirdir. Hemen karılarınızı boşayın. Derhal, hiç vakit kaybetmeden."
Çünkü sevgili peygamberimizin kızlarından Rukayye Utbe ile Ümmü Gülsüm Uteybe ile evliydi. Murdar adam gelinlerini boşatarak can yavrularına verilen bu sıkıntı ile peygamberimizden intikam alıyordu. Peki Utbe ve Uteybe Allah Resulü'nün kızlarını boşayacak mı? Maalesef. Onun damadı olmak devletini bırakıp babalarının küfrüne destek oldular. Uteybe sade boşanmakla kalmayıp yüksek huzura koşarak bağıra bağıra
"Seni sevmiyorum. Dinimi de inkar ediyorum. Bu sebeple kızını da boşadım."
dedi ve Efendimizin yakasına yapışarak gömleğini yırttı. Sevgili peygamberimiz çok incindiler ve
"Ya Rabbi, onun üzerine canavarlarından bir canavar musallat et."
diye beddua ettiler. Onun duası geri çevrilir mi? Uteybe Şam yolundayken bir aslan tarafından parça parça edilerek berbat bir akıbetle ölüp gitti.
Allah beni size peygamber olarak gönderdi ve bir de kitap indirdi ve müjdeleyici ve korkutucu olmamı buyurdu. Rabbimin emir ve yasaklarını size tebliğ ettim ve nasihatta bulundum. Dediklerimi kabul ederseniz bu dünyada da ahirette de saadetinize vesile olur. Şayet reddederseniz yüce Allah aramızda bir hüküm verene kadar tebliğe devamla sabretmek vazifem olacaktır.